Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik ne olsun? Bu son birkaç gündür İran'a yapılan saldırılarla bir paralize oldum. Yani bir de bu işte sosyal medyayı eğitmiştim çok güzel algoritmaları. Saçma sapan haber kanallarını falan görmüyordum hiç. İki günde yine allak bullak oldu. Ama tabii bu arada çok kapattığım için kendimi bu anlamda bir sürü şey görmüyormuşum. Bir şeyi de fark ettim. Biz bildiğin gündemi belirliyormuşuz aslında. Başladığımızdan beri pazartesi günü biz hangi konuda konuştuysak, hangi konuda program yapmışsak o hafta o konu ülkenin gündemine oturmuş abi. En son iki hafta önce yapay zeka ve güvenlikle ilgili konuşmuştuk. Daha hafta bitmeden ChatGPT'nin bu Anthropic'in Claude'un filan insan öldürmek için nasıl kullanılabileceğiyle ilgili Amerikan savunma sanayi ile anlaşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Gezegenleri konuşalım dedik, fallar, burçlar dedik, astroloji dedik. Pat diye Sözcü TV dünya olaylarını yorumlasın diye falcı çıkartmaya başladı.
Doğru. Yani şu gündem hikayesi birazcık şeyle alakalı. Aslında bu biliyorsun yani kendi aramızda da konuşup şey yapıyoruz. Yani gündeme dair bir şeyler konuşalım diye bizim de bir kaygımız var. Tesadüfi değil ama bir gerçek gündem var. Bir de bize gündem olarak sunulan ve birazcık cambaza bak hikayesi var. Biz işte bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Yani hem gündemi takip etmeye, onunla ilgili konuşmaya ama bir yandan da asıl konuşulması gereken ama geri planda tutulan bir şekilde insanların oyalandığı diğer suni gündemlere de çok girmemeye çalışıyoruz. Biliyorsun işte ne konuşacağımızı bazen şey anlamında bilemiyoruz. Yani mutlaka konuşulması lazım diye düşünüyoruz ama konuşmadan da olmuyor. Birazcık o suni gündemden kopalım diye tarihlere de birazcık odaklanmaya çalıştık ya. Bu gezegenler hadisesinden sonra şimdi de işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geliyor.
Gündemden kaçalım dedik. Hafif şeyler konuşalım dedik. 28 Şubat'ta kozmik güçler, gezegenler konuşalım dedik. Kozmik güçler Orta Doğu'yu birbirine kattı. Belki de bize mesaj veriyordur kozmos. Çok da boş boş konuşmayın, adam gibi program yapın diye.
Aynen. Hayır, bir de zaten öyle olmasa Sözcü TV bu açıdan bakmazdı diye düşünüyorum. Çünkü son derece düşünülmüş bir yayın politikaları var. Bir de hatta üstüne de Erman Toroğlu'ya yorumlatmışlar
tabii,
değil mi?
Tabii. Araya da bir tane akademisyen soktular. Son birkaç haftadır az ama öz bir izleyici kitlemiz olduğunu düşünüyorum. Elimiz kolumuz uzun gibi geliyor bana artık. Ne konuşursak oradan gidiyor ülke gündemi. Bu hafta da bakalım 8 Mart'ı konuşalım nereye?
Evet evet. Yani ben önden şöyle bir girizgah yapayım. Şimdi bu özel günlerle alakalı olan durumların hatta işte Sevgililer Günü'nde de benzer bir hikaye vardı ya. Yani bir işte tarihsel bir geçmişi var. Sonradan o süreç içerisinde birazcık böyle bir değişime dönüşüme de uğruyor bazıları. Böyle bir maalesef işte her zamanki gibi kapitalizmin etkisiyle konu böyle birbirine insanların çiçek gönderip çiçek aldığı falan hediyelik eşya üzerinde dönen ve birazcık indirgenmiş bir şey de yaşanıyor. Dolayısıyla da bence 8 Mart buradaki en önemli ayrımlardan bir tanesi yani Kadınlar Günü olarak kısaltılmış versiyonu kullanılıyor ama konu ondan ibaret de değil. Çıkış şeyi kökeni de bu değil. Tarihsel geçmişi de bu değil. Elbette bu arada farklı farklı açılardan bakılabilir kadın hakları ile ilgili olan konuyu ama bence 8 Mart ile ilgili konuşurken biraz daha emekçi kadınlar, kadınların istihdam içerisindeki yeri ve ekonomik bir perspektiften biraz daha sanki bakılması gerekiyor gibi düşünüyorum. O yüzden mutlaka bence o kısmı bir konuşalım.
Dünya Kadınlar Günü çok da eskiye dayanmıyor aslında. Epitopu 200 yıllık bir geçmişi var. 1950'lerde Amerika'da başlıyor. Daha çok tekstil fabrikalarındaki kadınların grevleriyle başlanıyor. Esas büyük olay 1908'de New York'ta 15 bin kadının daha kısa çalışma saatleri, daha yüksek ücret, daha güvenli çalışma olanakları ve daha güvenli çalışma alanları ile birlikte oy verme hakkı talepleriyle başlıyor. Bundan bir sene sonra filan Amerika'da ilk defa 28 Şubat'ta, bak o da tesadüf, geçen haftaki programa denk geldi, Ulusal Kadınlar Günü'nü kutluyorlar Amerika'da.
Kısa bir parantez, yani sinema tarafıyla ilgili olanlar varsa Suffragette diye bir film vardır. İşte Meryl Streep, Carey Mulligan'ın falan oynadığı. Tam şu anda senin anlattığın kısımla alakalı o süreci anlatan güzel bir filmdir. İlgili olan arkadaşlar izleyebilirler.
Bir yıl sonra Kopenhag'da Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı düzenleniyor. Burada Clara Zetkin diye bir Alman kadın var. Bu hem de o Amerika'daki tekstil fabrikalarındaki kadınların grevine destek olması için bundan sonra bir Uluslararası Kadınlar Günü belirlenmesi gerektiğini söylüyor. 100 kadın var oradaki konferansta. 17 ülkeden 100'ü birden buna onay veriyorlar. Bunu kabul ettikleri zaman bir spesifik tarih belirlemiyorlar. Sonra 1911'de 19 Mart'ta Avusturya, Danimarka, Almanya, İsviçre'de ilk kutlamayı yapıyorlar. 1 milyondan fazla kadın katılıyor buna. Sadece Avusturya'da 300 binin üzerinde kadın katılmış. Oy verme hakkı, kamu hizmetlerinde çalışma hakkı, çalışma koşullarında eşitlik gibi talepleri oluyor bu günde. Benzer bir dönemde Osmanlı'da da bir hareketlilik başlıyor. Bir yandan dünyayı anlatırken bir yandan Türkiye'yi de anlatmak lazım. Tanzimat'la beraber kızların okula gidebilmesi, eğitim alabilmesi, kadınların gazete çıkarabilmesi gibi haklar geliyor. Ama 1908'de Jön Türklerin yaptığı devrime kadar siyasi faaliyette bulunmaları yasak Osmanlı'da. Bak hep Avrupa'dan önce gitmiş bu coğrafyanın kadını o zaman da bile. 1913'te Nuriye Ulviye Mevlan Civelek adında bir aktivist kadın Osmanlı Müdafaa-i Hukuki Nişvan Cemiyeti'ni kuruyor. Bugünkü güncel Türkçesiyle Kadın Haklarını Savunma Derneği bu aslında. Yine aynı dönemde Kadınlar Dünyası diye de bir dergi çıkartmaya başlıyor. Kadınların eğitim hakkı, çalışma hakkı için hem bir yandan politik çalışmalar yapıyorlar bunlar bu dernek vasıtasıyla hem de bir yandan bu dergilerini çıkartıyorlar. Bu Cumhuriyet'le beraber gelen ilk kıyafet devriminin de ana fikri burada şekilleniyor benim anladığım kadarıyla. O kara çarşafı, türbana karşı çok çıkıyorlar. O dönemde kılık kıyafetle ilgili değişikliği de benimsetmek için insanlara dernek kuruyorlar. Derneğin adı çok güzel. 1918'de kurulmuş o da. Sade Giyinen Hanımlar Derneği.
Çok iyi.
Osmanlı'da bunlar yaşanırken bir yandan da Rusya'da devrim oluyor 1917'de. Ama bu devrimden önce esas ateşleyen şeylerden biri devrimi. Yani o bir orası kaynarken böyle 23 Şubat 1917'de St. Petersburg'da kadın tekstil işçileri acayip bir greve başlıyorlar. Julian takvimde 23 Şubat, bizim kullandığımız Gregorian takvimde 8 Mart'a denk geliyor. O grevin başlangıç tarihi bu. O grevle beraber Rusya karışıyor, çar kaçıyor, devrim oluyor. O kadın işçileri örgütleyen Alexandra Kollontai de devrim olduktan sonra Sovyetler Birliği'nde bizim şimdiki Aile, Kadın, Çocuk ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bakanı pozisyonuna geliyor. Tarihteki ilk kadın bakan oluyor bu. İlk yaptığı işlerden biri de kadınlara hamilelik izni ve çalışan kadınlara ücretsiz bebek ve çocuk bakımı sağlanması oldu. Hemen arkasından da kadınlara her alanda kanuni eşitlik getiriyor. O zamana kadar kanun önünde kadın ile erkeğin eşit olduğu bir ülkede yok zaten dünyada. Çok kısa bir süre sonra da 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kurumsal hale getiriyor Sovyetler Birliği'nde. Hala da eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, Çin'de, Küba'da resmi bayram tatili bu. Çalışmaları yasak kadınların o günlerde. Çok kısa bir zaman sonra 1923'te Cumhuriyet'i kuruyoruz. Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber Nezihe Muhittin Tepedengil diye bir yine aktivist kadın. Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber Kadınlar Halk Partisi diye bir siyasi parti kuruyor. Kadınlar Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski bunun kuruluşu. Ama kuruyor, bir 6 ay 7 ay bekletiyorlar kadını, sonra izin vermiyorlar böyle bir siyasi partinin kurulmasına. Diyorlar ki kadınlar siyasete katılmak için yeterince olgun değiller. Bunun üzerine Latife Bekir'le beraber partiyi Türk Kadınlar Birliği olarak değiştiriyorlar. Yeniden örgütleniyorlar. Çok eğitimli, acayip kadınlar bunlar. Yani Farsça biliyor, Arapça biliyor, Almanca biliyor, Fransızca biliyor. Yine o dönemde Hanımlara Mahsus Gazete diye bir gazete çıkartmaya başlıyorlar. Yoğun bir çalışmanın sonunda 10 yıl kadar sonra 1934'te kadınların tamamen seçilme hakkı gelinceye kadar bu birlik devam ediyor. Seçilme hakkını kazanınca bu birliğin artık amacı kalmamıştır diyorlar ve kapatıyorlar. 1970'lerin ortasına kadar dünyada da Türkiye'de de bu anlamda çok ciddi bir şey yaşanmıyor. Çünkü bunu bütün dünya bir komünist bayramı olarak görüyor Kadınlar Günü'nü. 1977'de Birleşmiş Milletler 8 Mart'ı Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü olarak kabul ediyor. Ondan sonra artık bütün dünyada bu 8 Mart olarak kutlanmaya başlanıyor. Türkiye için bu süreç çok uzun sürmüyor. Çünkü 1980'de bir darbe oluyor. 8 Mart'ın kutlanması yasaklanıyor darbeyle. Zaten ondan sonra da artık kadınların hak mücadelesinde emek neredeyse hiç yok. Emekle ilgili bir şey. 87'de tekrar bir hareketlenme başlıyor. Dayağa karşı yürüyüş diye bir yürüyüş düzenliyorlar İstanbul'da. O günden sonra artık 8 Mart Türkiye'de daha çok şiddete, hukuki eşitsizliğe, bedensel özellik üzerinden konuşulmaya başlanıyor. O dönemde ama arkada bir yandan da çok önemli şeyler oluyor. Bir kadın eserleri kütüphanesi ve bilgi merkezi vakfı kuruluyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990'da kuruluyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği KADER 1997'de kuruluyor. En son 2003'te artık bu iş feminist gece yürüyüşleri haline geliyor. 2003'ten beri de her yıl bunlar devam ediyor. Ama buna bir kutlama denebilir mi? O tartışılır çünkü her seferinde kadınlar şiddete maruz kalıyorlar bu yürüyüşlerde.
Aslında şey gibi olmamış maalesef. Yani bütün dünyada sen de zaten demin işte şey olarak söyledin. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki gelişmeleri. Örgütlü bir şey olarak maalesef devam edememiş. Yani her ülkenin durumu farklı. Her ülkedeki o sıradaki siyasi gelişmeler de farklı. İşte bir tanesi o sırada henüz hala krallıkla yönetiliyor. Bir tanesi imparatorluk şeklinde. Bir tanesi işte erken cumhuriyet şeklinde. Sadece bunların içerisinde mesela dikkat çekici olanlardan bir tanesi gerçekten Türkiye'de bu çalışmaların Atatürk öncesinde de aslında var oluyor olması. Yani o kısımla alakalı cumhuriyet öncesinde bu tip durumların hiç olmadığına dair de bir algı var genel olarak insanlarda. Elbette Atatürk'ün inşa ettiği yapı zaten çok hem yani yasalarla da korunma altına alınmış ve yine dünyaya göre erken bir dönemde bu seçme seçilme hakkının ortaya konduğu yani işte eşit söz hakkı yani daha doğrusu eşit miras hakkı gibi yani az önce söylediğin hukuki olan kısım köklü bir değişiklik yapılmak zorunda kalındığı için yani imparatorluktan bir erken cumhuriyet safhası olduğu için akabindeki süreçte aslında bence hem hani olumlu anlamda hızlı gelişmiş olması bu durumun iyi ama işte maalesef bu tip devrimsel hareketlerde halk tarafında ne kadar taban buluyor, bu ne kadar kalıcı bir etki yaratıyor. Oradaki o süreçleri yani yavaş yavaş yaşayan tıpkı insan haklarıyla ilgili olan durumlar gibi ya da demokrasiyle ilgili olan durumlar gibi uzun vadede yaşanmasıyla birden yaşanması arasında tabii fark oluyor. Hatta ben şu anda günümüzdeki bu neredeyse 100 sene önceki kazanılmış hakların bile tekrar tekrar sorgulanıyor olmasını ya da kadınların kendi haklarıyla alakalı belli noktalarda mutabakata varamıyor olmaları ya da henüz hala daha gerek istihdam oranları gerek ücretle alakalı bunların tam olarak oturmamış olmasını ben biraz da buna bağlıyorum. Hatırlarsın ya birkaç sene olmuştur ama Kadınlar Günü'nde bir işte panelde bir tane bile kadının olmadığı bir görüntü vardı hatırlıyorsun değil mi? Bütün erkekler oturmuşlar bıyıklı bıyıklı bürokratlar. Kadınlar Günü kutluyorlar. Hatta eşine dayak attığıyla alakalı hüküm giymiş bir adam şarkı söylüyor o günde. Dolayısıyla da yani böyle tamamen hani dostlar alışverişte görsün mevzusu. Hani bizim ülke bu anlamda birazcık maalesef geriden geliyor ve şey yapamıyoruz. Biz sanki hep patinaj çekiyoruz gibi abi. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yani konuştuğumuz tarihler olarak bakıldığında hatta o Suffragette diye bahsettiğim filmin sonunda da şey vardır. İşte dünyanın farklı coğrafyalarında o dönemde kadınlar işte gösteriler düzenliyorlarmış falan. İngiliz kadınların işte Londra'da meydanda ellerinde hani şimdi döviz deniyor işte pankart diyelim ya da orada şey yazıyor. Yani İngiliz kadınlarının Türk kadınları kadar değeri yok mu yazıyor. O sırada atıyorum 1935'te oluyor mesela diyelim o gösteri. Ve biz netice itibariyle o neredeyse 100 seneye dayanan 90 senelik şeyde periyotta sanki şey gibi yani bir arpa boyu yol alamamışız gibi geliyor bana. Hani toplumun belli bir kesimi yol alıyor. Evet işte büyük şehirlerde daha eğitimli insanların olduğu yerlerde ya da işte o sektörlerde diyeyim özellikle hizmet sektöründe falan gayet böyle kadın yöneticilerimiz var işte üst düzeyde akademisyenlerimiz var, bilim insanları, bilim kadınları var falan. Ama toplumun geneline baktığında, Anadolu coğrafyasına baktığında orada biz hala 100 sene öncesinden bile daha gerideyiz gibi geliyor bana. Hala orada o feodal sistem falan devam ediyor gibi geliyor. Dolayısıyla da biz bu hadiseyi tam olarak, toplumsal olarak ne içselleştirebildik ne de ülkenin tüm coğrafyalarına yayabildik. Doğusu başka, batısı başka, kuzeyi başka, güneyi başka gibi bir durum var. Ve bunu bir şekilde homojen olarak yayamazsak ve farklı inanç grupları, farklı sosyokültürel seviyelerdeki küçük topluluklar hani aileden itibaren yukarı doğru devam ettiğindeki bütün topluluklara biz bunu yayamazsak bu hakların kazanımı ile ilgili hep bir sekteye uğrayacak bence. Bir ileri iki geri, bir iki ileri bir geri falan gibi bir durum olacak ve şey gibi bir eşitsizlik olmaya başlayacak. Bu sefer de hak sahibi olan kadınlar, hak sahibi olmayan kadınlar gibi. Bu da bence çok sağlıksız bir durum.
Abi zaten bu şey hikayesi çok büyük bir feminist aldatmaca gibi geliyor bana. Kız kardeşlerimiz hikayesi var ya. Bütün kadınlar eziliyor. Hepimizin derdi aynı falan diyorlar ama bunu yaptığın zaman sen kadınların sistem nedeniyle ezildiğini görünmez kılıyorsun. Çünkü bütün kadınlar eşit falan değil ki abi. Az önce senin söylediğin gibi. Dünyanın geri kalanı gibi hatta yani. Kadınlar arasında da ciddi bir sınıfsal fark var. Mesela şık makasta çalışan kadınların problemleriyle CHP'li teyzelerin sekülerlik problemleri birbirinden çok farklı.
Kesinlikle.
Dertleri aynı değil onların. Sabancı'nın kızlarının, Koç'un gelinlerinin, bunların torunlarının problemleri de onlardan çok farklı. Dolayısıyla bir tarafta bir başka dertleri olan kadınlar var. Bir tarafta başka dertleri olan kadınlar var. Sen bunu kız kardeşlerimiz deyip kısıtladığın anda bu işi tamamen bir cinsiyet meselesi haline getirdiğin zaman o zaman problemin gerçek nedenini gizlemiş oluyorsun. Çünkü orada aslında belirli bir güce sahip olan kadınların yani hayatta kalma mücadelesi vermeyen kadınların başka bir derdi var. Onlar diyorlar ki bu sistem değişmesin, bu sistem devam etsin. Ama ben de ezenlerin arasına gireyim, ben de sömürenler arasına gireyim. Onların öyle bir derdi var. Onlar da oysa öbür taraftaki kadınlar diyorlar ki ya bu düzen bir sömüren, bir sömürülen, bir ezen, bir ezilen yaratıyor. Bu sistemde bir arıza var. Bunu değiştirmek lazım. O ezmek isteyen kadınlar öbür kadınları feminizm adı altında görünmez kılıyorlar. Bu bence çok ciddi bir problem. Dünyanın çok büyük bir kısmında artık 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmıyor. Türkiye'de hala adı böyle. Birleşmiş Milletler'de böyle değil mesela. Yani bir tarafta düşmanı, esas düşmanı erkekler olan bir feminist grup var. Onların savaşı erkeklerle.
Daha olsa erkek bakış açısıyla, ataerkil bakış açısı olması lazım yani sağlıklı olanı o.
Onların derdi ataerkil bakış açısıyla değil. O diyor ki yani buradaki sömürü düzeninden erkekler daha fazla pay alıyor. Ben de o düzende pay alacağım diyor. Onun derdi erkekle, rakibi erkek onun. Ama olması gereken bu değil. Olması gereken senin bu ataerkil düzene karşı bir mücadele vermen. O mücadeleyi görmez hale getiriyorlar. Bunu bedensel özellik üzerinden yapıyor, yasal haklar üzerinden yapıyor, temsil üzerinden yapıyor, kültür üzerinden yapıyor ve esas problemi görünmez hale getiriyor.
Biraz da konuşulamaz da kılıyorlar gibi oluyor sanki
Tabii.
şey anlamında. Yani orası böyle öyle bir hassas bir artık şey haline geliyor ki mesela yani atıyorum bir erkek olarak işte bu programı yapma nedenimiz de o yani bu bölümün kaydı niye çekiyoruz bizim de bakış açımız belli. Ama mesela orada bunu da konuşamaz bir pozisyona giriyorsun çünkü az önce söylediğin gibi sen erkeksin. Hani sen zaten öyle bakarsın mevzu ama bir yandan ataerkil bakmayan erkekler de var. Bir yandan da ataerkil bakan kadınlar da var. Az önce senin söylediğin
Var
gibi.
var.
Heh, buradaki zihniyete bir şekilde yani bunun cinsiyetle üzerinden tanımlamadan zihniyet üzerinden ataerkil bakış açısına karşı olmayı aslında şiar bence edinmek lazım. Yani sen erkeksin sen zaten böyle bakıyorsun. Sen kadınsın sen böyle bakmıyorsun bakmamalısın gibi bakılınca olay daha basite indirgeniyor. Daha böyle fizyolojik biyolojik ayrılıklar üzerinden sanki tanımlanıyor gibi oluyor. Senin az önce söylediğin gibi. Ya elbette o kısmı da mutlaka konuşulmalı ama bunu böyle genel haklar olarak, insani haklar olarak, temel hak ve özgürlükler üzerinden konuşmadığımız noktada mevzu hem güdük kalıyor hem de az önce senin söylediğin hikayeye dönüyor. Ya bu sefer de orada da bir mutabakat olmadığı noktada başka bir sınıf ayrımı, kendi cinsiyet içerisinde bir sınıf ayrımı cereyan etmeye başlıyor.
Yani tabii ki bu kadın cinayetleri önemli, kültürel kısıtlamalar önemli, şiddetle baskıyla mücadele çok önemli. Çünkü kadınlar bir yandan çalışma hayatlarıyla ilgili erkeklere göre daha zorlu ve güvensiz bir noktadalar. Aynı zamanda da can güvenliği gibi bir problemleri var. Dolayısıyla iki kat eziliyorlar. Ama bunun bir tane çözümü var. Yani sen istediğin kadar bunu hukuken güvence altına almaya çalış. Kadınların ekonomik bağımsızlıkları olmadığı sürece bu problemi çözemiyorsun. Çözemeyeceksin de. Dolayısıyla hukuken bu eşitliği sağlasan bile, bu hakları sunsan bile mevcut sistem devam ettiği sürece bu kadınların bir kısmı zengin olacaklar, o haklardan faydalanacaklar. Bir kısmı da fakir oldukları için o zengin kadının evine gidecek, temizlik yapmaya devam edecek, onun çocuğuna bakmaya devam edecek, kendi çocuğuna bakamayacak. Dolayısıyla bu eşitsizlik bitmeyecek. Sadece bir grup kadın bu haklardan faydalanabilir hale gelecek. Ev işleri de, çocuk bakımı da toplumun bir ortak sorumluluğu haline gelmediği zaman bu iş çözülmeyecek. Bugün Türkiye'de biz bu konuyu 3-4 açıdan farklı tartışıyoruz. Bir tanesi şiddet ve hukuki eşitlik. Bir tanesi laiklik ve yaşam tarzı. Bir diğeri de emek ve sınıf mücadelesi üzerinden tartışıyoruz. Buraya herkesin bakışı farklı. Bugün devletin, bugünkü hükümetin sosyal politikasıysa bize aile merkezli bir refah dayatıyor. Yani annelik teşviki var, doğum teşviki var ama çocuk bakım hizmeti yok. Uygun fiyatlı gündüz bakım hizmetleri yok. Yaşlı bakım hizmeti yok gibi birbiriyle tutarlı olmayan bir durum içindeyiz.
Bunu böyle dile getirirken doğru kelimelerle dile getirmek istiyorum ama olaya zaten eleştirel baktığım için de hiçbir şekilde yanlış anlaşılmayacağını düşünüyorum. Gerek dinle ilgili, gerek toplumun tarihsel yapısı süreciyle ilgili. Yani sadece Türkiye'deki durumdan bahsetmiyorum. Biz maalesef o tarihsel süreçleri, tarihsel geçmişi çok fazla böyle revize ederek, oralara bir yeni bir güncelleme getirerek yaşayamadığımız için bence biraz daha bizde toplumsal olarak sirayet ediyor. Yani bir ailenin çocuk sahibi olmaya karar verdiği andan itibaren maalesef hala daha şu devir eskiden kalma pek çok nedenden dolayı olabilir. Ve bu bazı gerekçelerle de meşrulaştırılıyor gibi. Sanki aslında oradaki düşünce eskiye dair köhnemiş, bağnaz bir düşünce değil de günümüzün mevcut şartlarındanmış gibi şöyle bir hikaye var. Çocuk sahibi olunmaya karar verildiğinde çocuğun erkek olmasını temenni etme yüzdesi annede de babada da maalesef %50'nin üstünde gibi geliyor bana hala. İşte kız çocuk sahibi olan bir babaya ve anneye bunu sorduğunda doğru cevabı alabilir misin? Bundan da emin değilim. Ama genel olarak o çocuğun doğduğu günden itibaren yetişkin olana kadar diyelim. Hatta sonraki süreçte erkek olmasıyla kız olması arasında bir şekilde bir erkekten yana bir pozitif ayrımcılık görüyorum. Bu bazı dinsel, inançsal, sistemsel ya da geçmişten getirilen bu işte imparatorluk kafası işte şey veraset üzerinden, miras üzerinden de olabiliyor. Ya da hani gerekçelendirilmiş diye bahsettiğim kısımda şu andaki günümüzdeki toplumda kadın olmak daha zor. O yüzden de hani erkek olsun daha az zorlukla karşılaşılır gibi bir şey gerekçeye dayandıranlar da var. Ama bu zihniyet bir kere devam ettiği sürece bence bu sıkıntıların da çözülmesi çok zor. Ve burada maalesef erkekler zaten dediğim primitif nedenlerden dolayı zaten bu kafadalar ama erkek çocuk annesi diye de bir şey de var maalesef bu ülkede. Ve gereksiz bir iltimas, gereksiz bir pozitif ayrımcılık görüyorum ben. Kendi kızlarını kayırsınlar demiyorum ama asla haklarının yedirilmemesi gerektiğini düşünmeleri gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Ama orada hani bir oğlu bir kızı olan annenin oğluna her zaman kızına göre daha farklı davrandığını, pozitif tarafta daha farklı davran. Her zaman demeyeyim ama büyük oranda böyle bir şey görüyorum ya. Yani bunu hani çok böyle dikkat etmeye çalışıyorum kelimeler ama insanlar da kendi çevrelerinde, kendi ailelerinde, sülalelerinde, komşularında, tanıdıklarında bence bunu görüyorlar. O yüzden beni anladıklarını düşünüyorum ama bu bence çok rahatsız edici bir durum. O yüzden de aile içinde zaten kız çocuğu ilk önce böyle bir ikinci plana atılmış. Ortamda büyüdüğü için sonraki periyotta ilk düğme yanlış iliklendiği için pek çok konu sıkıntılı devam ediyor gibi geliyor bana. Ve hani zaten psikoloji ekolleri de hep söylüyor işte 5 yaş, 6 yaş o karakterlerin oluşması, dünyaya bakış, hayata bakış, kendini konumlandırma biçimi, değer algısı, sevgi algısı ile ilgili. Burada hala maalesef bir şey var. Bence bir sıkıntı var.
Ben bir tek noktada senin gibi düşünmüyorum. Kız çocuk da istiyor insanlar. Neden istiyorlar ama? Diyor ki ben yaşlanınca erkek çocuk bana bakmaz. Kız olursa bakar.
Evet, doğru. Dolayısıyla da yani işte hani kız çocuk işte evde gerekirse hizmet eder. İşte hani okuyacaksa belki biraz şey olur ama okumayacaksa ev işi öğrensin, yemek yapsın, temizlik yapsın bilmem ne derken yani erkek çocuğuna maalesef bu görevler genel olarak verilmiyor gibi geliyor bana. Bir noktadan sonra tabii ki şey hikayesi var. O süreç böyle terse bir şekilde dengelenmeye çalışılırken de bence bir yaştan sonra da erkeklerin de sırtında ekonomik olarak daha büyük bir sorumluluk olarak yansıyor bu. Hani erkeğin de sürekli para kazanmakla alakalı yükümlülüğü var gibi. Bu yine yanlışı yanlış da düzeltmek gibi yani terse bir şey yaşanıyor mesela bakıldığında. Ama ben ikisini de sağlıksız buluyorum ve görüyorum. Çocukluktan itibaren o bakış açısının bir şekilde çocuğa verilmesi gerekiyor. Yani o çocuğun karşı cinse bakışı, kendi cinsine bakışı, topluma bakışı, kendi haklarını bilmesi ve bunlarla alakalı kendi özgürlüklerinin sınırlarını bilmesi noktasında erkeklere maalesef çok serbest, kızlara da hep yasaklar, kurallar üzerinden bir şey maalesef devam ediyor ve bu da bence başlangıç itibariyle başlı başına bir sorun da yaratıyor ve az önce konuştuğumuz belki hani feminizmle ilgili olan bazı bakış açılarının erkek düşmanlığına kadar gitmesini sebebi de bu çocukluktan itibaren ola gelen sıkışma da olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir noktaya kadar sürekli tahakküm, tahakküm, tahakküm. Ondan sonra da o hak, hukuk elde edilmeye başladığı andan itibaren de bu bir tepkiselliğe sebep oluyor. Travmatize olmuyor gibi geliyor bana. Bununla alakalı da fikri yani farklı fikirlerde olan, aynı fikirde olan dinleyicilerimiz varsa lütfen yorumlarda da belirtsinler. Çünkü yani ne olursa olsun sonuçta çok interaktif bir yayın olmuyor. İnsanların fikirlerini de açıkçası merak da ediyoruz.
Abi aile kavramı zaten çok enteresan değil mi? Yani şehirleşmeye başlamamızla, ücretli emeğin başlamasıyla değişiyor. Eve ekmek getirmek diye bir kavram var değil mi? Eskiden nasıl oluyormuş? İşte adam gidiyormuş, buğday ekiyormuş. O buğdayı eve getiriyor, kadın öğütüyor onu, ekmeği yapıyor. Eve ekmeği getiren aslında kadın orada. Onun yaptığı iş çok görünür. Ama şehirleşmeden sonra, ücretli emeğin başlamasından sonra kadın evde kalıyor. Temizlik yapıyor, çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor. Evi temizliyor, çocuklara bakıyor. Adam gidiyor, günde 8 saat, 10 saat, 12 saat çalışıyor bir yerde. O çalışmasının karşılığında adam para alıyor. Kadın hiçbir para almıyor. Dolayısıyla kadının yaptığı iş görünmez hale geliyor. Tek para kazanan erkekmiş gibi görünüyor burada. O kadın 3 gün sonra ben bu adamdan sıkıldım dese gideceği hiçbir yer yok. Çünkü para adamda. O aile kavramı da böyle değişmiyor mu abi? Eskiden bu aile dediğimiz şirketin iki ortağı kadın ve erkek. Ama artık kadının o şirketteki statüsü ücretsiz stajyer çalışan bir işçi gibi.
İşveren ve çalışana döndü hikaye, değil mi? Patron ve çalışan gibi.
Aynen öyle. Hala eşek gibi çalışıyor kadınlar evlerde. Ama hiçbiri çalışan gibi maaş almıyor abi. İster istemez güçsüzleşir insan. Böyle bir durumda güçsüz hale gelirsin. Şimdi sen devlet olarak mevcut politikalarını da bunu düzeltecek şekilde değil de bunu destekleyecek şekilde, bunu teşvik edecek şekilde yaparsan aile merkezli refah modeliyle nasıl çıkacağız biz bu işin içinden?
Bir de bu hadise bir sistem haline de geldiği için aslında bununla ilgili de bir şey var, veri var. OECD ülkeleriyle Türkiye arasındaki da aslında orada görece yani Türkiye bir tık daha iyi gibi erkek kadın ücretlendirmesiyle alakalı. OECD'de mesela erkeklerin aldıkları ücretler kadınlara göre %10 fazlaymış. Türkiye'de o aradaki fark 6,5 gibiymiş ama yine de ne olursa olsun bir fark var yani.
Onunla ilgili çok ciddi bir eleştiri var ama. Çünkü görece yüksek görünüyor ama kadınların çok büyük bir kısmı ya yarı zamanlı çalışıyor ya kayıt dışı çalışıyor. Yüksek kazançlı sektörlerde çalışanların da çok büyük bir kısmı erkek. Yani aynı işi yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkı Türkiye'de daha düşük. Diğer OECD ülkelerine
Anladım.
göre. Hem çalışma oranı çok az. OECD'nin en altındayız galiba Türkiye olarak. Çalışan kadın sayısı oranı anlamında nüfusa. Aynı zamanda da yüksek kazançlı sektörlerde çalışan kadın sayısı çok az. Kadınlar
Anladım.
düşük ücretli hizmet sektörlerinde çalışıyorlar.
Anladım.
Yani baktığın zaman işte süpermarketteki kasiyer kadınla erkek arasındaki maaş farkı az görünüyor.
Evet.
Ama mühendis olarak baktığın zaman zaten kadın çalışan mühendis o kadar
Tabii
az
tabii
ki.
aynen doğru söylüyorsun. Bu bir bağıl veri aslında yani tek başına benim söylediğim pek bir anlam ifade etmiyor. Senin söylediğinle birlikte değerlendirilmesi
Evet,
gereken bir
evet,
şey.
evet, evet.
Bu mevzuyu ben bir dönem önce yani bundan belki çeyrek asır önce falan biraz daha böyle daha dengeye gelecek gibiydi sanki. Bana o zaman sorsan 25 sene sonra herhalde daha iyi durumda oluruz diye düşünürdüm. Ama gerek işte siyasi dinamikler, gerek şu andaki işte iktidar partisinin bakış açısı, gerek yavaş yavaş Türkiye'nin daha böyle muhafazakar bir çizgi işte din temel laiklikten biraz daha uzak kadın erkek eşitliğinin yine tekrar tartışılmaya başlandığı bir noktaya geldiği için burada ben bir geriye gidiş seziyorum. Ha ama bu arada bu da yine bağlı bir veri. Bunu gidip de şey gibi bir yandan da hani Türkiye'nin işte milli geliri kişi başına düşen gelir abi orada bir yığılma olduğu noktada bir şey ifade etmiyor. Yani sen İzmir, İstanbul, Ankara'da kadınların önemli sektörlerde, önemli görevlerde olma oranı başka bir hikaye. Bir de Türkiye'nin geneli hikayesi var. Ben orada genel ortalamada kesinlikle geriye gidildiğini düşünüyorum. Aynı işi yapmakla alakalı olan durumdaki kıyaslama başka bir hikaye ama bir de hani kadınlar bu işi yapamaz. Kadınların işte ya da bu işi yapamazdan öte bu işi yapmasına gerek yok denen de bir şey var. Bir zihniyet var. Yani sanki böyle bütün işler erkek işleri ve kadın işleri olarak sanki şey yapılıyormuş gibi.
Tarihini konuştuk ya bu işin abi. Kadınlar Halk Partisi kuruluşunda şeyi bile savunuyormuş. Kadınlar da askere gitsin. Zorunlu askerlik kadınlar da olsun yani. Bu toplumu inşa etme süreci tek bir gruba ait değildir. Hepimizin sorumluluğudur. Savaşılacaksa biz de savaşırız. Bu tabii Kurtuluş Savaşı'ndan da gelen bir motivasyonla. Bak o zaman bile şimdikinden daha ileri görüşlüymüş kadınlar.
Evet, kesinlikle. Şu andaki zihniyette de şey gibi bir durum var sanki. Maalesef buna bir grup kadın da ya da işte kadınların belli bir yüzdesi de maalesef biraz çanak mı tutuyor diyeyim ya da buna ses çıkarmıyor ya da görmezden geliyor. Görselliğin ön planda olduğu sektörlerle alakalı kadınların daha fazla olması da daha böyle akıl, fikir, yönetim vesaire tarafındaki mevzularda daha erkek yoğun olması da mesela beni rahatsız ediyor. Şundan dolayı yani orada kadını bir şekilde metalaştırma gibi bir durum var ve bir yandan da bir kategorizasyon yapıyor. Yani bu bir ötekileştirme haline geliyor. Sanki kadın sadece görsel olarak bir şekilde estetik algıya hitap ettiği noktada orada görevlendiriliyor da yaptığı iş sanki çok önemli değilmiş gibi. Hani şey gibi yani hani ırkçılık mevzusundan bak yemin ederim ben hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum.
Hiçbir farkı yok.
Bir şekilde iki ayrı şey var ve birisi diğerine göre dezavantajlı gibi bir algı var. Ve bu algı üzerinden onların sadece çok mağdur olmayacağı kadar bir hak verme, lütfetme gibi duruyor. Anlatabildim mi?
Kimlik temelli, kimlik üzerine kurulu bir tartışma. Ve bu problemi çözmekten çok problemi görünmez hale getirmenin dışında başka hiçbir şey yaramıyor.
Evet, kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum ben de.
Bugün kadınların karşı karşıya olduğu şiddet, güvencesizlik, bağımlılık halleri birbirinden kopuk meseleler değil. Aslında hepsi aynı ekonomik yapının farklı yansımaları. Kadınların ücretsiz bakım emekleri kamusal hale gelmeden, yani bu yaşlılara, çocuklara bakım bütün topluma mal edilmediği sürece, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma ortadan kaldırılmadığı sürece, ücretlerdeki eşitsizlikler giderilmediği sürece, sosyal politikalar aile merkezli değil de hak temelli bir zemine oturmadığı sürece gerçek bir eşitliğin, bir adaletin mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Yalnızca hukuki düzenlemelerle veya temsili kazanımlarla bu bağımlılık ilişkisini çözebileceğimize de inanmıyorum. 8 Mart'ın tarihini konuştuk iddiası tam da bu noktada duruyor zaten. Yani kadınların özgürlüğü üretim ve bakım süreçlerinin yeniden örgütlenmesiyle, yani ekonomik bağımsızlığın toplumsal bir güvence altına alınmasıyla mümkündür diyor. Bütün mücadelesi, 8 Mart'ın bütün kavgası, savaşı bunun üzerine. Bu olmadığı durumda da eşitsizlik biçim değiştirecek, şekil değiştirecek ama var olmaya devam edecek. Bu nedenle 8 Mart yalnızca böyle bir sembolik anma ve dayanışma günü olmaktan çıkmalı bence. Eskisi gibi bir emek, üretim ve toplumsal sorumluluk üzerine bir çağrı haline gelmeli.
Ben de buna şöyle bir ilave yapayım. Ne zaman ki biz kız çocuklarıyla erkek çocuklarına aynı hakkaniyet ölçüsünde davranacağız ki bunun için muhtemelen ilk önce bir pozitif ayrımcılık da yapılması gerekiyor ki birazcık bu dengesizlik ortadan kalksın. Ancak o zaman bence bu durumlar birazcık zihniyette değişir. Zaten zihniyette değişmeye başladıktan sonra senin az önce saydığın şeyleri değiştirmek belki de biraz daha kolay olur. Bunun için de bizim laik ve seküler bir toplum düzenine de ihtiyacımız var bu arada. Yani bunların sadece yasalarla tanımlanmış olması bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda bunların toplumsal bir taban bulması gerekiyor. O zaman belki bunları işte tekrar tekrar konuşmak, her 8 Mart'ta aynı sorunların devamı üzerinden bir şeyler söylemek zorunda kalmayız. Kapatalım yavaş yavaş.
Kapatalım. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz.